Çalışanların Dünyası. Merhaba, hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Tarkan Zengin ve Kadriye Şenel birlikte hazırladılar. Sesimizi sizlere Tolga Kökten ulaştırıyor ve mikrofon başında ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, sorularınız için telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Dünyada ve Türkiye'de sendikalar ve sendikacılık başlığında pek çok konuya değineceğiz bu hafta. İşçi sendikalarının üye sayısının artış nedenlerini, örgütlenmeyi etkileyen hukuki meseleleri ve sendikacılıktaki yeni dönemi konuşacağız değerli konuklarımızla birlikteyiz. Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Avukat Buğrahan Bilgin, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sendikalar ve toplu iş sözleşmesi kanunu gereğince iş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2019 Ocak ayı istatistikleri açıklandı. Buna göre 57 bin artışla 1 milyon 859 bine çıktı sendikalı üye sayısı. Sendikalaşma oranı ise %14'e yaklaştı. Bu rakamları değerlendireceğiz. Son yıllarda işçi sendikalarının üye sayısının artış nedenlerini konuşalım efendim.
Şimdi bu çalışma hayatı istatistikleriyle ilgili sayın dinleyicilerimize kısa bir bilgi vermek gerekir. Çalışma Bakanlığı her yıl Ocak ve Temmuz aylarında çalışma hayatı istatistiklerini yayınlayıp resmi gazetede de yayınlıyor. Burada o ülkedeki işçilerin sendikalara üye olan işçi sayıları, toplu sözleşme yapma sayıları, varsa grevler, bu grevde geçen süreler gibi çalışma hayatının temel örgütlenmeye ilişkin bilgileri burada yer alıyor. Bu nedenle geçtiğimiz haftada 2019'un Ocak ayı istatistikleri yayınlandı. Bu istatistiklerde şunu görüyoruz. Türkiye'de son yıllarda sistematik bir biçimde örgütlenme oranı da örgütlü işçi sayısı da, yani sendikalı işçi sayısı da artıyor. Bugün bunun nedenlerini aslında Avukat Buğrahan Bilgin'le de biraz konuşalım. Çünkü o iş hukuku, örgütlenme, sendika hukuku konusunda da uzman. Bizi dünya ülkelerinden ayıran şöyle bir önemli ayrıntı da var. Bütün dünyada, özellikle gelişmiş Avrupa ülkelerinde örgütlenme oranı giderek azalırken Türkiye'de tam tersi bir sonuç var. Bu sadece işçi sendikaları için değil, memur sendikalarında da örgütlenme oranı yaklaşık %70 civarında. Dolayısıyla bunun örgütlenme şu açıdan önemli. Bir ülkedeki demokratik göstergelerin aslında en belirleyici niteliklerinden bir tanesidir. Yurt dışında Türkiye'yi acımasız bir şekilde eleştirenlerin aslında bu veriler üzerine baktığımızda Türkiye'nin giderek daha demokratik bir ülke olduğunun da aslında önemli göstergelerinden bir tanesi. Ve aynı zamanda bu temel insan haklarının alt başlıklarından biri, örgütlenme, sendika hakkı. O nedenle bu çerçevede konuşmak isteriz. Avukat Buran Bilgin Bey'den aslında bunun niye Türkiye'de bu batının tam aksine örgütlenme oranı artıyor, hangi hukuksal düzenlemeler ya da zihinsel açıdan neler değişti de Türkiye örgütlenmede bir üst basamağa çıktı.
Tabii ülkemizde sendikalılaşmada yaşanan bu gelişmeyi, büyümeyi yalnızca sendika üye rakamlarına ve istatistiklerine bakarak anlamamız mümkün değil. Siz de belirttiniz, ülkemizdeki özellikle 80'lerin sonunda başlayan ve son 16 yılda hızlanan değişimi ve dönüşümü anlamamız gerekiyor öncelikle. Üretimde ve ekonomide yaşanılan değişim ve teknolojik dönüşüm, bununla birlikte büyüme rakamları, çalışanların bu büyümeyle birlikte alım gücünün artışı, alım gücünün artmasına bağlı olarak bireyleşme, Bunun yanında işçilerin işçi olmaktan daha fazla övündüğü bir sosyal statü ve demokratikleşme, buna bağlı olarak gelişen demokratikleşmeyle durumu özetleyebiliriz aslında. Tabii burada hemen alım gücünde artış var mı sorusu dinleyenlerimizin aklına gelecektir. 2001 ve 2019 yılları arasındaki asgari ücretlerin alım gücü karşılaştırıldığında 2001'de bir işçi asgari ücretiyle 100 dolar alabilirken şu anda dövizin artış olmasına rağmen, dış baskılara rağmen, ekonomik yaptırımlara rağmen, dövizin artmasına rağmen 4 kat artarak bu 100 dolar 400 dolara çıkmıştır.
Evet. Bu arada şeyi de hatırlatalım, yani asgari ücrette gerçekten önemli bir artış yaşandı. %26 seviyesinde.
%30'a yakın bir
zam da gerçekleşmiş oldu.
Kesinlikle. Bunun yanında yine petrol alım gücüne baktığımızda 2001'de bir işçi 100 litre benzin alabilirken şu anda yaklaşık 300 litre benzin alabilmektedir.
Yani bir asgari ücretli işçinin maaşından alabildiği miktar.
Alabildiği miktar. Ortalama tüm rakamlara baktığımızda et fiyatlarına, süt fiyatlarına, tüm rakamlara, istatistiklere baktığımızda en az 2,5 kat büyüme bulunmaktadır. Bunların tamam birlikte değerlendirildiğinde işçiler işçi olduklarını dile getirebilir, daha refaha sahip bir çalışma ortamına sahip oldukları görülmektedir bu süreç içerisinde. Bunun yanında kayıt dışı çalışmayla verilen mücadele var tabii ki. Yine 2004 rakamıydı yanlış hatırlamıyorsam. %50'lerden en son yapılan kayıt dışı ile mücadele kapsamında gelinen nokta %30'lara kadar inmiştir kayıt dışı çalıştırmaya. Evet. Çok geriledi.
Yani bu kayıt dışını Burhan Bey biraz daha açalım. Sigortasız çalıştırılan şimdi kayıtlı oluyor. Dolayısıyla tabii, sendikalı olmak için önce kayıtlı işçi olmak kesinlikle gerekiyor. Kayıt dışı olanlar olmuyor. Dolayısıyla bu seviyenin %50'lerden 30'lara düşmesi örgütlenme imkanı olan işçilerin sayısını da artırıyor ve dolayısıyla bu da örgütlenmeye katkı sağlıyor.
Kesinlikle. Bunun yanında İşkur'un daha işlevsel hale getirilmiş olması, işsizlerin İşkur üzerinden iş edinebilme hakları ve bunların kayıtlı halde yürütülmesi tekrar sendikalılaşma oranlarına olumlu etkiler göstermektedir. Bunun haricinde 2012'de yapılan 2821 sayılı Sendikalar Kanunu'nun ve 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lockout Kanunu'nu birleştirerek 1356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi yasasının çıkarılması bu konuda en önemli adımdır. Çünkü eski sistemde işçilerin sendikalara üye olması için noter şartı vardı. İşçiler belgeleriyle birlikte üye olacakları sendikalara bilgilerini tamamlayıp notere gidip ücret yatırarak sendika üyesi olmaktaydı. Ve bu uzun ve masraflı bir prosedürdü. Şu anda yapılan yeni sistemle, yeni kanunla birlikte gelen elektronik sistem E-Devlet üzerinden hiçbir ücret ödemeden E-Devlet sistemiyle istediği bir sendikaya üye olmasını, çalıştığı iş kolunda kurulu bir sendikaya üye olmasını ve hiç kimseden bir onay almaksızın direkt orada tek bir butona basarak işlemini yapmasını sağlamaktadır. Bu özellikle son dönemlerdeki sendikal artışta çok önemli bir adımdır.
Etki. Burada Burhan Bey, yani 2012'de 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu Sözleşme Kanunu çıkarıldığında bugün örneğin bir işçi masa başında, akşam evinde, parkta ya da serviste yolculuk ederken E-Devlet üzerinden artık sendikaya üye olabiliyor.
Kesinlikle.
Bu çok önemli bir hak. Öbür türlü sizin dediğiniz gibi örneğin noter ne zaman açık oluyor? Mesai saatleri içerisinde. İşçi zaten üretimdeyken bir izin alma sorunu olacak. İki oraya gidip belli bir para ödeyecek. Yanlış kesinlikle hatırlamıyorsam yaklaşık 90 lira 100 liraya yakın,
evet,
bir para ödeyip sendikaya üye olacak. Bütün bunlar bu sistemle kanka değiştirildi. Aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin dijital anlamdaki devlet kapasitesini de göstermesi açısından da önemli. E-Türkiye üzerinden, E-Devlet üzerinden dijital bir ortamda sendika üye olmak üyelikten ayrılmak mümkün hale gelince bu gerçekten hani rakamlarda da görüyoruz. Sizin dediğiniz gibi sadece istatistikler bunu göstermez. Yapılan düzenlemelerin de burada çok önemli bir etkisi var. Ben birçok işçi arkadaşla konuşuyorum. Yani nasıl üye oldun diyorum. Serviste diyor işe giderken sabah üye oldum. Öbürü akşam yatmak üzereyken diyor giriyorsunuz. İş kolunuza göre hangi sendikalara üye olmak istediğiniz o sendikalar geliyor ve bir tıkla o sendikaya üye olma imkanınız gerçekleşiyor.
Bu zaman ve mekan faktörü ortadan kalkıyor.
Kalktığından dolayı çok büyük rahatlık, büyük kolaylık. Dolayısıyla bu yani tek bir düzenleme yapmış olmanız bile bazen böyle örgütlenmeye, sendikal harekete önemli katkılar sağlıyor. Bu aynı zamanda bizde geleneksel olarak hani devlet dediğimiz aygıtın aslında örgütlenmeye bakışı yıllarca pek olumlu değildi. Bu değişiklik aslında devletin de örgütlenmeyi teşvik eden demokratik bir devlet olmanın gereğinin de aslında yerine getirmesi olarak da bunu okumak gerekir.
Kesinlikle. Tabii bu 2012 yılındaki değişiklikle birlikte karşı bir söylem gelişti. Sendikalı işçi sayısının, sendikalı oranlarının %40, %50'lerden %10'lara düştüğü söyleme gelişti. Özellikle sol sendikacılıkta bu söylem gelişti. Tabii bunun da doğru olmadığını görüyoruz. Çünkü elektronik sisteme geçişle birlikte özellikle e-devlet sisteminde işçilerin üye olurken tüm bilgilerin doğrudan doğruya devlet kayıtlarından bu sendika üyeliklerine geçişlerinde kullanıldığı ve işkur kayıtlarının bunlarda dikkate alındığı görülmektedir. 2012 öncesinde sendika üyelikleri tümüyle evrak üstünden yürütülen, herhangi bir incelemeye tabi olmayan bir sistemdi. O zaman yapılan araştırmalarda bu %40 oranların nasıl elde edildiği şu şekilde karşımıza çıkıyor. Örneğin emekli ayrılmış bir işçinin hala sendika üyesi olarak görüldüğünü, bildirildiğini görüyoruz. Ölmüş bir işçinin, iş kazası sonucu ölmüş bir işçinin hala sendika üyesi olarak, hala bakanlığa sendika üyesi olarak bildirildiğini görüyoruz. Bunun nedeni de şu, bu kanun öncesi iş kolunda çalışanların en az %10'unu üye yapmak zorundaydı sendikalar. Bu büyük bir rakamdır. Aslında devlet burada iş kolu barajlarını aşağı çekerek sendikaların önünü fazlasıyla açmıştır. Eski sistemde bu %10 üye yapma zorunluluğu sendikaları farklı yönlerde usulsüzlüklere, kağıt oyunlarına, evrak oyunlarına yöneltiyordu. Sonunda da zaten %40'lık üye sayıları görülüyordu. Tabii bu gerçekçi rakamlar değildi. Bu elektronik sisteme geçişle de gerçek rakamlar ortaya çıkmış oldu.
Burada tabii bizim Burhan Bey'in söylediği bu %10 şart toplu sözleşme yapma yetkisi almak için var olan bir şarttı. Aslında sendikalar da kendinin yani bakanlığa bildirdiği üye sayılarının gerçekçi olmadığını sendikalar da biliyordu. Tabii. Bakanlık da aslında belki bu verileri biliyordu ama kanunda %10 şartı olduğu için birçok sendika toplu sözleşme yapma yetkisini kaybedeceği için örtülü bir şey vardı. Herkesin aslında bildiği bir yanlışı devam ettiriyordu. 2009'da yanlış hatırlamıyorsam kanun değişti ve dedi ki artık sendikalar üyelerini kendileri bildirmeyecek. SGK kayıtları üzerinden var olan istatistikler alınacak. Aynı zamanda bu bir kontrol sistemiydi. O veriler alındığında zaten gerçek sendikacılık ortaya çıkmıştı. Bu çerçevede de ilk veriler 2013'te evet. Yayınlanmıştı. Yani o dönemde yaklaşık 1 milyon 1 bin evet. Sendikalı sayısı vardı. 6 yıl sonra geldiğimiz noktada 1 milyon 859 bine çıktı. Yani örgütlenme 850 bin kişi bu anlamda artmış oldu. Evet. Ve bundan sonra da aslında gerçekçi veriler yani artık işçi sendikaları da üye sayısının gerçek sayısının bu olduğunu biliyor. Bakanlık da öyle olduğunu biliyor. Çünkü dijital veriler üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu'nda kayıtlı olan işçiler üzerinden veriler elde ediliyor. Bu da aslında önemli bir düzenleme aynı zamanda. Yani bir bazen düzenleme yaparsınız, eskisinden daha olumsuz bir durum yaşayabilirsiniz. Burada bu sistemin de 6 yıl boyunca aslında ne kadar düzenli işlediğini de gösteren bir yapıya dönüşmüş olduk.
Söyleşimize kısa bir ara verelim. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Çalışanların Dünyası programı devam ediyor. Değerli dinleyicilerimiz, çalışanların dünyasında, dünyada ve Türkiye'de sendikalar ve sendikacılıktan söz ediyoruz. Sorularınız varsa bekliyoruz. +90 312 alan koduyla 463-34-19 ve 463-34-21 bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız. İki konuğumuzla birlikteyiz. Çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin ve avukat Burhan Bilgin bizlerle birlikteler.
Şimdi Burhan Bey, biraz da bu dünya sendikal hareketinin giderek kan kaybettiğini, hem sayısal olarak üye kaybettiğini hem de nitelik kaybettiğini biliyoruz veriler, evet, üzerinden. Bunları etkileyen faktörler neler? Neden dünyada örgütlenme oranları, sendikalı sayıları azalıyor? Bunu bir karşılaştırmalı veriler çerçevesinde Türkiye'yi de dahil ederek değerlendirebilir miyiz?
Tabii ki. Özellikle 1980 sonrası ve özellikle 2000'li yıllarda Amerika ve Avrupa'da nüfusun yaşlanması, işçi maliyetlerinin artması, işçiliğin daha ucuz ülkelere bu nedenle üretimin kaydırılması, bununla birlikte üye sayılarının azalması, pazarlık gücünü ve siyasi faaliyetlerde gerilemeyi işçi örgütlenmelerinde karşımıza çıkarmaktadır. Avrupa'da sendikal üye sayılarına baktığımızda son 1980'den itibaren günümüze kadar sürekli bir gerilemeyle karşılaşıyoruz. Kademeli olarak bir azalma mevcut. Tabii burada 1980 sonrasında Sovyetlerin yıkılmasıyla birlikte Marksist ideoloji sendikacılığının da bir çöküşe girmesi, tüm dünyada onların geriye doğru gitmesi, uluslararası sol sendika konfederasyonlarının ve birliklerinin kendi üye sendikalarını dahi ellerinde tutamaması buna bir etkendir. Bunun haricinde az önce belirttiğim gibi bu yaşlılık, özellikle Avrupa'da nüfusun yaşlanması çok büyük bir etken yaratmakta ve maliyetleri arttırmaktadır. Maliyet artması nedeniyle özellikle uzak doğu ülkelerine üretim kaydırılmakta, küresel firmalar, çok uluslu şirketler devreye girmektedir. İsterseniz ilk olarak ülke ülke istatistiklere bakalım, sendikalaşma oranlarına. 1980 sonrası süreçte Almanya ve İskandinav ülkeleri gibi bazı ülke sendikacılıkları eski güçlerini kısmen korumuşsa da Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Portekiz, Avustralya, Meksika gibi gerek sanayileşmiş gerekse sanayileşmekte olan pek çok ülke sendikacılığının üye sayısının düştüğünü görüyoruz. Örneğin İngiltere'de 1980'de sendikalı oranı %47 iken 2010 sonrasında bu rakamın %25'e indiğini görüyoruz.
Yani yaklaşık 35 yıllık süreçte örgütlenme oranının yarı yarıya
güç
neredeyse kaybı. Güç kaybettiğini görüyoruz.
Benzer bir oranı Almanya'da görüyoruz. 1980'de %35 olan sendikalılık oranı 2010 sonrası dönemde %18'e geriliyor.
Benzer şekilde. Yarı yarıya azalma.
Daha büyük bir azalma oranı Amerika Birleşik Devletleri'nde görüyoruz ki orada biliyorsunuz sendikal örgütler aslında çok güçlü örgütlerdir. %23 1980'deki rakamı %23 2010 sonrasında 10,8. Yarı yarıya'dan bile daha büyük bir gerileme mevcut.
Ve şu andaki mevcut Türkiye'deki %14 oranının da oldukça altında.
Yine ülkemizin rakamlarından daha altta olan Fransa'ya örnek verebiliriz. 1980'de sendikalı oranı %18 iken Fransa'da, 2013'te %7'ye kadar inmiştir. Şu anda %7,5 civarında da seyretmektedir bildiğim kadarıyla.
O zaman bir dünyada sendikasızlaşma eğilimine doğru mu gidiş söz konusu?
Şöyle İpek Hanım, Burhan Bey'in dediği gibi yani üretim araçlarındaki gelişme, özellikle üretimde sanayinin, teknolojinin, robot teknolojisinin kullanılması iş gücüne duyulan ihtiyacı azaltıyor. Bir de özellikle sendika hakkı olan iş yerlerinin, çalışanların ücretleri, çalışma şartları nispi olarak diğerlerine göre daha iyi olduğu için ve dünyada bu sermaye hareketlerinin, özellikle uluslararası şirketlerin dünyanın her yerinde rahat dolaşması, örneğin emek rahat dolaşamıyor, emeğin mobilitesi deniyor buna, ama sermaye dünyanın her yerinde çok rahat dolaşabiliyor ve bunlar ekonomik olarak ucuz emeğin olduğu ülkeleri bir üs olarak seçiyorlar. Yani bugün Çin'deki yaşanan gelişme, işte Hindistan'da, işte Bangladeş'e, yani sadece dünyanın başka ülkelerinden değil, Türkiye'den bile bazı firmaların gidip Bangladeş'te tekstil fabrikaları üretimleri yapıyor. Niye? İş gücünü daha ucuz görüyorlar. Bu bir dünyada eğilim. Yani sermaye sınıfının aslında karlarını maksimize etmek için, artırmak için kullandığı yöntemlerden bir tanesi. Bu durum dolayısıyla örgütlenmeyi etkiliyor. Örgütlü olmak aynı zamanda hani ücretlerin nispi olarak fazla olması anlamına geldiği için de işverenler sendikasızlaşmayı da aynı zamanda teşvik eden, isteyen bir durumları oluyor. Bütün bu etkiler küresel bir etkiyle, yani bir ülkeye bağlı olarak kalmıyor. Dünyanın her yerinde geçerli olan bir sistem haline geliyor ve uzun yıllar, yaklaşık 30-35 yıldır hala dünyayı etkileyen bir faktör olarak devam ediyor.
Tabii burada şunu da ekleyebiliriz Üstad. 1980 sonrası benimsenen neoliberal politikalarla birlikte sendikacılık geriye gitmek zorunda kalmıştır aslında. Çünkü biliyorsunuz altın çağını sendikacılık, Keynesyen iktisat politikaları uygulandığı 1945 ila 1973 arasında yaşamıştır. Arap-İsrail savaşı sonrası petrol kriziyle birlikte bu politika tümüyle vazgeçilmiş, neoliberal politikalara geçilmiştir. Bunun üzerine çok uluslu şirketler gündeme girmiştir, sizin de belirttiğiniz üzere. Çok uluslu şirketlerin sayılarına baktığımızda 1970'te tüm dünyada çok uluslu şirketler sayısı 7000'dir. 2000'lere geldiğimizde bu sayı 70.000'e çıkmıştır.
Yani 10 katlık bir artış.
10 katlık bir artış var ve dünya üretiminin %10'undan fazlasını bu 70.000 firma elinde tutmaktadır. Dünya ticaretinde 1/3'ünü elinde tutmaktadır. Evet. Bu rakamlara baktığımızda çok uluslu şirketlerle mücadele etmek için küreselleşme olgusunun karşısında yerli firmalar ya sizin de belirttiğiniz üzere dışarıya üretimlerini kaçırmaktadır veyahut kendi içerisinde bunlarla rekabet edecek politikalar üretmek zorunda kalmaktadır. Bunun aslında ülkemizde olumsuz bir etkisini görmeyi beklerin bu rakamlara baktığımızda, ama ülkemizde bu tam tersine olumlu bir etken yaratıyor. Çünkü bu robotlaşma ve teknoloji üretimi devletin verdiği desteklerle birlikte dışarıya kaçacak yatırımı ülke içinde tutmaya başlıyor. Bu istihdam rakamlarına yansıyor. Özellikle savunma sanayi gibi alanlarda, teknoloji yatırımlarında daha dün Sayın Cumhurbaşkanımız ODTÜ kent açılışını yaptı. Teknoloji yatırımları yaptıkça bu tip yeni robotlaşma teknolojilerin üretimleri ve bunların ürettiği üretimler ülkemizin kendi içinde kalmaktadır. Bu önemli bir istihdam desteği sağlıyor aslında ülkemize ve sendikalılaşma oranlarında da önemli etkisi var.
Evet, burada tabii şöyle bir ayrımı da Burhan Bey yapmak gerekir. Kamuda örgütlenme, örneğin kamu işçilerinin %100'ü örgütlü. Yani evet. Yine memurları az önce söyledik, kamuda çalışan kamu görevlilerinin %70'i örgütlü. Yani bu anlamda devletin örgütlenmede çok daha önde olduğunu görüyoruz. İşte bu tür yatırımların, istihdam alanlarının ve kurumsallaşmış büyük şirketlerin artması örgütlenmeyi de artıran bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Nedeni de şu, çok açık. Yani 5 kişinin çalıştığı bir firmada örgütlenmek hem maliyet açısından hem zaman açısından zor. Bir de toplu sözleşme yapacaksınız. Ama 1000 kişinin çalıştığı bir fabrikada, 500 kişinin çalıştığı, 300 kişinin çalıştığı bir fabrikada örgütlenme yaptığınızda daha kolay, daha fazla sayıda insana ulaşabiliyorsunuz. Bu anlamda Türkiye son dönemde bu küresel rekabette hem kurumsallaşmış şirket sayısını hem de çalışan sayısını önemli oranda artırmış oldu. Bunun da etkisinin örgütlenmede doğrudan faydasını görüyoruz. Biraz da Oğuzhan Bey bu şeyi konuşalım istiyorum. Türkiye'de yani iyi bir sendikal örgütlenmede yakalanan bir trend var, artıyor. Bu artışların devam etmesi, sendikal hareketin bu anlamda daha etkin olması, örgütlenme kültürünün daha geniş tabana yayılması için hem hukuki hem diğer düzenlemelerde sizce neler yapılmalı?
Sizin de az önce belirttiğiniz gibi küçük işletmelerde örgütlenmek çok zor. Mevcut hukuki yapımızla imkansız denecek kadar zor görülmekte. Çünkü en başta küçük iş yerlerinde iş güvencesi bulunmamakta. Örgütlenme şansı da çok zor olduğu için sendikalar buralara yönelmiyor. Özellikle mevcut sistemimizde küçük iş yerlerine sendikalaşmaya yöneltmek amacıyla verilecek teşvikler ve yapılacak hukuki düzenlemelere ihtiyacımız var. Bunu öncelikle şunun için ihtiyacımız var. Robotlaşmayla birlikte çok büyük sanayi işletmelerini küçüldüğünü görüyoruz. Bu küçülmeyle birlikte önümüzde küçük ve orta ölçekli üretim yerleri karşımıza çıkmakta ve bu daha da artacak. Eğer bunu doğru okuyup buna ilişkin mevzuat hazırlayamazsak sendikalaşma buralarda çok zayıf kalacak ve güç kaybedecektir.
Yani parçalanmış iş yerleri, evet. Değil mi? Üretimin parçalara ayrılarak küçülmüş olan yani 500 kişinin çalıştığı yerden 50 kişinin çalıştığı 10 tane farklı iş yeri belki karşımıza
kesinlikle,
çıkacak.
Kesinlikle. Hatta şu da var. Özellikle Fordist üretimden vazgeçilip post Fordist üretime geçilmesi ve post Taylorist iş örgütlenmesine geçişle birlikte bunu çok net görebiliyoruz. Nitelikli emek geliyor. Artık mavi yakalıdan çok beyaz yakalı işçiler karşımıza çıkmakta. Bunları sendikalara yöneltmek için ve çoğunun da çalıştığı yerler sizin de belirttiğiniz gibi robotlaşmanın teknolojinin kullanıldığı iş yerleri. Buralarda 10 kişiyi örgütlemek 300 kişilik büyük bir ağır sanayideki işçileri örgütlemekten daha zor. Bunları örgütleyecek devletimizin hukuki düzenlemeleri yapması lazım. Bunun içinde aidatlara ilişkin düzenlemeler olabilir. Bunun içinde sendikalı ayrıcalıklar olabilir.
Kadın ve çocukları ayırmak mı gerekir acaba? Hani bu noktada.
Burada aslında şu var. Beyaz yakalıların gelmesiyle birlikte kadın işçiler de artıyor. Buna dikkat çekmekte fayda var. Çünkü mavi yakalı dediğimiz işçi kesimi genellikle kol gücüne dayanan ağır işlerde çalışan işçilerdir. Beyaz yakalı işçilere geçişle birlikte kadın işçilerin de çalışma hayatına katıldığı, üretime katıldığını görüyoruz. Çünkü daha çok bilgisiyle, eğitimiyle üretime katılmakta. Buraya verilecek destek kadın işçilerin de örgütlenmesini aslında arttıracaktır. sendikalaşma hayatına, sendikal hayata kadınları dahil edecek, kadın işlerimizi dahil edecek bir yapı oluşmasını sağlayacaktır.
Evet. Şimdi bu özellikle ekonomi politikalarının dönüşümü, iş yerlerinin dönüşümü de aslında çok önemli. Yani her şey değişiyor. İş yerlerinde iş ortamları, üretim araçları, sistem. Dolayısıyla bu değişen yeni sisteme uygun bir düzenleme yapmak ya da uyum sürecinin yaşanması gerekiyor. Bu anlamda da aslında sendikaların bu yeni sürece uyum sağlayacak örgütlenme politikalarını da değiştirmeleri gerekiyor. Kesinlikle. Yani dünün söylemleriyle, dünün politikalarıyla örgütlenme yapmak yerine yeni dönemin politikaları, uygulamalarını esas alan bir örgütlenme stratejisi gerektirmeleri gerekiyor. Bu noktada bazı sendikaların, yani çok başarılı, başarı hikayeleri olan sendikalar var. Ama bir kısım sendikaların da yani bu değişime direndiklerini, çok değişim yapamadıklarını, yapamayanların da üye sayısının giderek azaldığını da görüyoruz. Bu anlamda hani eski tas eski hamam diye bir tabir vardır. Orada kalmak yerine Mevlana'nın söylediği gibi dün dünde kaldı cancağızım. Bugün yeni şeyler söylemek lazım. Sendikal hareketlerin de sendikaların da aslında bu örgütlenmede yasal değişiklikler nedeniyle artan sendikacılığa buradaki dönüşüm sağlandığı takdirde bu artma ivmesinin, örgütlenme oranının, örgütlenme sayısının da daha da artacağı bir dönemi de yaşayacak olma ihtimalimiz yüksek. Bu nedenle sendikaların da aslında bu dönüşümü yapmaları lazım. Söz sendikalardan açılmışken, yani örgütlenme gerçekten zor bir iş. Yani burada bazı sendikaların da haklarını teslim etmek lazım. Yani örgütlenme çalışmaları, örgütlenmeye ayırdıkları mesai, bütün bunları da, yani sadece örgütlenmenin artmasının nedenini yasal düzenlemelerle bağlamak değil, onların da çalışmalarının da burada etkili olduğunu görüyoruz. Zaten her sendikanın örgütlenme oranına, üye sayısının artış ya da azalışına baktığımızda aslında onların buradaki performanslarını da görme imkanı buluyoruz.
Kesinlikle. Karnesi niteliğinde değil mi?
Evet. Karneleri öyle. Yani eğer bu değişimi algılayıp ona dönük politikalar, stratejiler geliştirmişse örgütlenme oranı da, üye sayısı da artıyor. Ama eski tarz bir sendikacılık anlayışıyla devam etmişse üye sayısında azaldığını görmüş oluyoruz.
Son birkaç dakikamız kaldı. Süreyi hatırlatalım Sayın Bilgin.
Tarkan Hocama bir ekleme yapayım. Tabii bu yenilemeyi yapamazsa, özellikle dünyada insan kaynakları yönetimi sistemleri kuruluyor biliyorsunuz. Özel firmalar şeklinde. Sendikacılık buraya kayıyor. Bu firmalar da yine işverenlerin kontrolündeki firmalar, aslında işçi kesimi tümüyle sahipsiz hale geliyor. Dediğiniz sendikacılığı, sendikal reformu kendi içinde yenilemeye giderek eski 40 yıl öncesinin söyleminden kurtulup yeni şeyler söylemeden, sosyal diyalog sistemlerini harekete geçiren sendikalar kurmadan bizim de Avrupa'da ve Amerika'da yaşayacağımız sorunları yaşayacağımız mümkün görünüyor. O yüzden bunlara dikkat ederek Avrupa'da ve Amerika'daki örneklere de bakarak önlemler almamız gerekiyor diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.
Biz teşekkür ederiz efendim katkılarınız için. Değerli dinleyicilerimiz, çalışanların dünyasının bu haftalıkta sonuna geldik. Küreselleşmeyle birlikte sendikacılıkta yaşanan değişim ve dönüşümden söz ettik. Konuklarımız çalışma hayatı uzmanı Tarkan Zengin ve avukat Burhan Bilgin'di. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte çalışanların dünyasında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Çalışanların Dünyası.